Ayrım 29.
Eczacı yapacak başka bir şey bulamayınca renkli camın küçük perdelerini yavaşça araladı. "Bakın," dedi, "Monsieur Tuvaş geçiyor." Şar bir makine gibi tekrarladı. "Monsieur Tuvaş geçiyor." Humayis ona tekrar cenaze hazırlıklarından söz etmeye cesaret edemedi. Şarlı buna razı eden papaz oldu. Muayene odasına çekildi, eline kalemi aldı ve bir süre hıçkıra hıçkıra ağladıktan sonra yazdı. "Beyaz ayakkabıları ve tacı ile birlikte gelinlik elbisesi içinde gömülmesini istiyorum. Saçları omuzlarına dökülmelidir. Biri meşeden, diğeri akajudan, bir diğeri de kurşun olmak üzere iç içe üç tabuta konulmalıdır. Bana hiçbir şey söylenmesin, metin olacağım. Hepsinin üstüne büyük bir yeşil kadife serilsin. Böyle istiyorum. Dediğimi yapın." Bu işle uğraşanlar Bovary'nin şairane fikirlerinden pek hayrete düştüler. Eczacı derhal ona giderek, "Bu kadife bana pek fazla gibi geliyor. Zaten masraf." Charles, "Siz ne karışıyorsunuz?" diye bağırdı. "Bırakın beni. Siz onu zaten sevmediniz. Haydi gidin." Rahip koluna girerek ona bahçede bir gezinti yaptırdı. Bu dünya işlerinin boşluğuna dair sözler söyledi. Tanrı büyüktü, iyiydi. Hiç şikayet etmeden iradesine itaat etmek, hatta kendisine şükreylemek lazımdı. Charles ağzına gelen küfrü savurdu. "Ben nefret ediyorum o sizin tanrınızdan." Rahip göğüs geçirerek, "İsyankarlık hala içinizde," dedi. Bovary uzaklaşmıştı. Duvar boyunca dizi dizi ağaçların yanı sıra iri adımlarla yürüyor, dişlerini gıcırdatıyor, lanetler savurarak gözlerini gökyüzüne dikiyordu. Fakat bir tek yaprak bile kımıldamadı. Yağmur çiseliyordu. Göğsü bağrı açık olan Charles nihayet titremeye başladı. İçeri girip mutfakta oturdu. Saat 6'da meydanda bir teneke gürültüsüdür duyuldu. Bu kasabaya dönen kırlangıçtı. Charles antlı cama dayalı, birbiri arkasından arabadan inen bütün yolculara baktı durdu. Felicite yatsın diye salonda yere bir yatak serdi. Charles kendini yatağa attı ve uyudu. Filozof olmasına rağmen Monsieur Humayis'in ölülere saygısı vardı. Nitekim zavallı Charles'ı hınç beslemeksizin o gece 3 cilt kitap ve not almak için bir defterle birlikte cenazeyi beklemek üzere yine eve geldi. Monsieur Bournisien oradaydı. Yataklıktan çekilip dışarıya çıkarılmış olan karyolanın başucunda iki büyük mum yanıyordu. Sessizlikten bıkıp usanan eczacı bu bahtsız genç kadın hakkında bazı şikayetlerde bulunmakta gecikmedi. Papaz şimdi yapılacak şeyin onun için dua etmekten ibaret olduğu cevabını verdi. Humayis, bununla birlikte dedi, iki şıktan biri, ya kilisenin dediği gibi bağışlamaya kavuşarak ölmüştür, o takdirde bizim dualarımıza ihtiyacı yoktur. Yahut tövbekar olmadan, bu da zannımca din adamlarının deyimidir, vefat etmiştir. O zaman da, Bournisien sert bir tavırla, yine de dua etmek gerektiğini söyleyerek, eczacının sözünü kesti. Eczacı, ama dedi, Tanrı bizim gereksinimlerimizi bilir. Dua niye yarayacak öyleyse? Nasıl? Dua mı? Siz Hristiyan değil misiniz? Affedersiniz, ben Hristiyanlığa hayranımdır. Çünkü Hristiyanlık evvela köleleri azat etmiştir. Dünyaya ahlak getirmiştir. Mesele bu değil. Bütün kitaplar... Evet, evet. Kitaplara gelince açın da bakın tarihe. Onları Cizvitlerin tahrif ettiğini herkes bilir. Charles içeriye girdi. Yatağa doğru ilerledi ve yavaşça perdeleri açtı. Emma'nın başı sağ omzuna düşmüştü. Açık duran ağzının köşesi, yüzünün alt kısmında siyah bir delik gibiydi. Ellerinin baş parmakları ayaklarına doğru bükük duruyordu. Bir çeşit beyaz toz yer yer kirpiklerine konmuştu. Gözleri, sanki örümcekler üzerine ağlarını örmüş gibi, yüzünün solgunluğu içinde kaybolmaya başlamıştı. Çarşaf, memelerinden dizlerine kadar çökük duruyor, sonra ayak parmaklarının ucunda yeniden yükseliyordu. Charles'a sonsuz yığınlardan muazzam bir ağırlık cesede çöküyor gibi geldi. Kilisenin saati 2'yi çaldı. Taraçanın dibinde, karanlıklarda akıp giden ırmağın derin fısıltısı duyuluyordu. Monsieur Bournisien, zaman zaman gürültüyle burnunu siliyor ve Humayis kalemini kağıt üstünde gıcırdatıyordu. "Haydi sevgili dostum, çekilin artık. Bu manzara yüreğinizi parçalıyor." Charles gidince, eczacı ile papaz tekrar tartışmaya başladılar. Biri, "Voltaire okuyunuz, Holbach'ı okuyunuz, ensiklopediyi okuyunuz," diyordu. Öbürü ise, "Birkaç Portekiz Yahudisinin mektuplarını okuyunuz," diyordu. "Eski hakim Nikolas'ın Hristiyanlığın sebep ve hikmetini okuyunuz." Hararetleniyorlardı. Kıpkırmızı kesilmişlerdi. Birbirlerini dinlemeden aynı zamanda konuşuyorlardı. Bournisien bu kadar cüretkarlığa kızıyor, Humayis bu kadar aptallığa hayret ediyordu. Tam birbirlerine küfürler savurmak kertesine gelmişlerdi ki, Charles tekrar ortaya çıktı. Sanki bir büyü onu çekiyordu. O da durmadan merdivenleri çıkıyordu. Onu daha iyi görmek için tam karşısında duruyor, derinliği yüzünden artık ıstıraplı olmaktan çıkmış büyük böyle bir seyredişte kendinden geçiyordu. Aklına hep katalepsi hikayeleri, manyetizma mucizeleri geliyordu. Son derece isterse belki onu diriltebileceğini düşünüyordu. Hatta bir defasında cesedin üzerine eğildi ve yavaşça "Emma, Emma" diye haykırdı. Ağzından hızla çıkan nefesi mumların alevini duvar üzerinde titretti. Şafak vakti Bovary'ana geldi. Charles onu öperken tekrar gözyaşları döktü. İhtiyar kadın tıpkı eczacının teşebbüs ettiği gibi defin masrafları hakkında ona bazı öğütlerde bulunmaya kalktı. Charles o kadar öfkelendi ki kadıncağız sustu. Hatta oğlu kendisine derhal şehre inip gereken şeyleri satın alma işini havale etti. Charles öğleden sonra hep tek başına kaldı. Berthe'yi Madame Homais'e götürmüşlerdi. Felicite, Le François Ana ile yukarıda odadaydı. Akşam olunca ziyaretler başladı. Charles hiç konuşmadan el sıkıyor, sonra şöminenin önünde geniş bir yarım daire halinde sıralananların yanına oturuyordu. Ziyaretçiler yüzleri yere eğilmiş, bacak bacak üstünde, arada bir derin göğüs geçirerek ayaklarını oynatıyorlardı. Hepsi de can sıkıntısından patlıyordu. Fakat hiçbiri ötekilerden önce kalkıp gitmek istemiyordu. Homais iki günden beri meydandan yalnız onun gelip geçtiği görülüyordu. Saat 9'da bir sürü kafuru, asalbent ve güzel kokulu otlarla birlikte geldi. Kokuyu önlemek için de bir kap dolusu klor getirmişti. O sırada hizmetçi kız, Madame Lefrançois ve Bovary'ana Emma'nın etrafında döneniyorlar, onu giydirme işini tamamlıyorlardı. Uzun katı bezi, saten ayakkabılarına kadar örtecek biçimde üzerine çektiler. Felicite hıçkırıyordu. "Ah zavallı hanımcığım, zavallı hanımcığım." Han sahibesi içini çekerek, "Bakın," diyordu, "hala da ne kadar güzel, hani neredeyse az sonra yerinden kalkacak gibi." Başına tacını koymak için yeniden üzerine eğildiler. Başını biraz yukarıya kaldırmak icap ediyordu. Tam o anda ağzından, sanki kusuyormuş gibi, kapkara bir sıvı yığını boşandı. Madame Lefrançois, "Ah ya Rabbi, elbisesi, dikkat edin elbiseye," diye bağırdı. Eczacıya dönerek, "Bize yardım etsenize," dedi, "yoksa korkuyor musunuz?" Eczacı omuz silkeleyerek, "Ben korkmak mı?" dedi. "Neden korkacakmışım? Eczacılık tahsil ederken Hotel Dieu'de türlüsünü gördüm. Teşri amfisinde punç yapıp içerdik. Hiçlik bir filozofu korkutmaz. Hatta her zaman da dediğim gibi bilime hizmet etsin diye kendi cesedim bile hastanelere bağışlamak niyetindeyim." Papaz eve varır varmaz Mösyö'nün ne halde olduğunu sordu ve eczacının cevabı üzerine, "Biliyorsunuz," dedi, "yarası henüz pek taze." O zaman Homais herkes gibi sevgili bir eşi kaybetmek tehlikesine maruz bulunmadığı için papazı kutladı. Bunun arkasından da papazların bekarlığı konusunda tartışma başladı. Eczacı, "Çünkü," diyordu, "bir erkeğin kadınsız yaşaması doğal değildir. Öyle cinayetler görülmüştür ki." Papaz, "Be hey Allah'ın akıllısı," diye cevap verdi. "Çoluk çocuğa karışmış bir adam, örneğin günah çıkartma işinde nasıl sır tutabilir?" Homais günah çıkartmaya da dil uzattı. Burnu siyen savundu. Günah çıkartma sayesinde birçoklarının hak yoluna döndüklerini anlattı durdu. Birdenbire namuslu adam oluveren hırsızlara dair çeşitli fıkralar hikaye etti. Askerler vardı ki kefaret mahkemesi önüne gelince gözlerini bağlayan bağların düştüğünü hissetmişlerdi. Fribourg'da bir papaz vardı. O daha ne anlatacaktı ama karşısındaki uyuyordu. Sonra kendisi de odanın fazla ağır havası içinde biraz tıkanır gibi olmuştu. Gidip pencereyi açtı. Gürültüsü eczacıyı uyandırdı. Ona, "Alın bir tutam," dedi. "Alın, uykuyu açar." Uzaklarda bir yerlerde ardı arkası kesilmeyen köpek havlamaları geliyordu. Eczacı, "Bir köpek uluyor, işitiyor musunuz?" diye sordu. Papaz, "Köpekler ölülerin kokusunu alırlarmış," derler. "Arılar da böyledir. Onlar da sahipleri ölünce kovanlarını bırakıp giderlermiş." Homais bu batıl inançlara itiraz etmedi. Çünkü yeniden uykuya dalmıştı. Daha gürbüz bir adam olan Burnusyen bir süre daha dudaklarını kıpırdattı durdu. Sonra çenesi yavaşça göğsüne yaslandı. Kocaman kara kitabı elinden düştü, horlamaya başladı. Göbekleri öne fırlamış, yüzleri şişmiş, somurtkan, o kadar çekişmeden sonra aynı insani güçsüzlük içinde karşı karşıyaydılar. Yanlarında uyur gibi yatan ceset kadar hareketsizdiler. Charles onları uyandırmadan içeriye girdi. Bu sondu. Emma'ya veda etmeye gelmişti. Güzel kokulu otlar hala tütüyordu. Mavimtırak buhar dalgaları pencerenin pervazı üzerinde içeriye dalan sisle karışıyordu. Gökte birkaç yıldız parıldıyordu. Hoş bir geceydi. Şamdanların bal mumu ile iri damlar halinde yatan çarşaf üzerine düşüyordu. Charles, gözlerini sarı alevlerinin parıltısında yorarcasına, mumların yanmasına bakıyordu. Bir ay ışığı kadar beyaz saten elbisenin üzerinde hareler titreşiyordu. Emma bunların altında kayboluyordu. Charles'a öyle geldi ki, Emma kendinden dışarıya yayılarak eşyanın etrafında, sessizlikte, gecenin içinde esen rüzgarda ve yükselen nemli kokularda eriyip kayboluyordu. Sonra birdenbire onu toz testeki bahçede, dikenli çite dayalı bir sıranın üzerinde, yahut Rouen'de, sokaklarda, evlerinin kapısı önünde, Bertolların avlusunda görüyordu. Elma ağaçlarının altında dans eden delikanlıların neşeli kahkahalarını hala duyuyordu. O da saçlarından yayılan güzel kokuyla dolmuştu ve elbisesi kollarının arasında bir kıvılcım çıtırdısıyla ürperiyordu. Bu kadın aynı kadındı. Böyle uzun zaman bütün o kaybolan saadetleri, Emma'nın tavırlarını, hareketlerini, sesinin yankısını hatırladı durdu. Bir yakınmanın peşi sıra daima bir başkası geliyor ve bu durum yükselen bir denizin dalgaları gibi durmadan devam ediyordu. Korkunç bir meraka kapıldı. Yavaşça parmaklarının ucuyla titreye titreye örtüsünü kaldırdı. Ama öyle bir dehşet çığlığı kopardı ki odadakiler uyandı. Onu aşağıya yemek odasına götürdüler. Sonra Felicite geldi ve Mösyö'nün saç istediğini söyledi. Eczacı, kes bir parça dedi. Hizmetçi kız cesaret edemediği için eline makas alarak kendisi öne atıldı. O kadar titriyordu ki makası birkaç kez şakakların derisine batırdı. Nihayet heyecana karşı kendisini toparladı. Makası rastgele 2-3 kere açıp kapadı. Bu da o güzel siyah saç yığınında beyaz izlerin belirmesine sebep oldu. Eczacı ile papaz zaman zaman uyuklamakla birlikte yine eski uğraşlarına daldılar ve her uyanışlarında karşılıklı olarak birbirlerine uyumakla suçladılar. O zaman Monsieur Bournisien odaya kutsal su serpiyor, Homais ise yere birazcık klor atıyordu. Felicite onlar için komodinin üzerine bir şişe Fransız rakısı ile peynir ve kocaman bir çörek koymuştu. Artık dermanı kalmayan eczacı sabahın 4'üne doğru içini çekti. Hani ağzıma bir lokma bir şey koysam fena olmayacak. Papaz hiç nazlanmadı. Ayin yapmaya gitti ve döndü. Sonra yediler, içtiler. Kederli saatlerden sonra insanları saran o belirsiz neşe yüzünden olacak, nedenini bilmeden birazcık da şakalaştılar. Son kadehte papaz, eczacının omzunu sıvazlayarak, ''Bir gün gelecek, anlaşacağız.'' dedi. Aşağıda girişte, eve gelen işçilerle karşılaştılar. Charles, 2 saat süreyle tahtalar üzerinde çınlayan çekiç darbelerinin işkencesine katlanmak zorunda kaldı. Sonra Emma'yı meşeden tabuta yatırdılar. Tabutu da diğer ikisinin içine yerleştirdiler. Fakat en üstündeki tabut biraz genişti. Aradaki boşlukları bir şilteden çıkardıkları yünle doldurmak icap etti. Nihayet 3 kapakta rendelendikten, çivilendikten, lehimlendikten sonra tabut kapının önüne kondu, kapılar ardına kadar açıldı ve Yonville ahalisi içeriye doldu. Rol Baba geldi. Siyah örtüleri görür görmez hemen meydanda bayıldı. Rol Baba, eczacının mektubunu olaydan ancak 36 saat sonra almıştı. Monsieur Homais, hassasiyetini göz önünde tutarak mektubu o tarzda kaleme almıştı ki, doğru dürüst bir anlam çıkarmanın imkanı yoktu. Adamcağız önce inme inmiş gibi yere yıldı, sonra henüz ölmediğini anlamını çıkardı. Fakat ölmüş de olabilirdi. Nihayet sırtına bluzunu geçirdi, şapkasını giydi, ayakkabısına bir mahmuz taktı ve 4 nala yola çıktı. Bütün yol boyunca Rol Baba nefes nefese, yürek çarpıntıları içinde kendini yedi bitirdi. Hatta bir defasında attan inmeye mecbur oldu. Gözleri görmez olmuştu. Etrafında sesler duyuyordu. Çıldırdığını hissetti. Gün doğdu. Bir ağacın üstünde uyuyan 3 siyah tavuk gözüne ilişti. Bu uğursuzluktan ödü koparak titremeye başladı. Hazreti Meryem'e kilise için 3 tane papaz göğüslüğü adadı. Berto mezarlığından Vassonville kilisesine kadar yalın ayak yürümeyi vaat etti. Hanın adamlarına seslenerek Marom'a girdi. Omuzlayarak kapıyı kırdı, yulaf torbasına saldırdı. Yemliğe 1 şişe tatlı elma şarabı boşalttı ve binilisini atladığı gibi tozu dumana kattı. Kendi kendine, Emma'yı herhalde kurtarırlar diyordu. Hekimler bir çare bulacaklardı, bu muhakkaktı. Kendisine anlatılmış olan bütün inanılmaz iyileşmeler hatırına geldi. Sonra onu ölmüş gibi gördü. Oradaydı, önünde, yolun ortasında sırt üstü yatmıştı. Dizginleri çekti ve hayal kayboldu. Queen Campo'da kalbine kuvvet versin diye üst üste 3 kahve içti. Mektubu yazanın bir isim yanlışlığı yaptığını düşündü. Cebinde mektubu aradı. Orada olduğunu eliyle anladı fakat açmaya cesaret edemedi. Sonra bunun belki bir muziplik, birinin intikamı, bir sarhoşun şakası olması ihtimali aklına geldi. Zaten ölmüş ise bilinmeyecek miydi? Ama nereden? Kırda hiçbir fevkaladelik yoktu. Gökyüzü maviydi. Ağaçlar sallanıyordu. Bir koyun sürüsü geçti, kasaba göründü. Rol babayı atın üzerinde iyice eğilmiş, habire sopa vurarak hızla ilerlediğini gördüler. Kolanlardan kan damlıyordu. Kendine geldiği zaman gözyaşları içinde Bovary'nin kolları arasına düştü. ''Kızım, Emma'cığım, yavrum, anlatın bana.'' Charles hıçkırıklarla cevap verdi. ''Bilmiyorum, bilmiyorum, bir belaya uğradık.'' Eczacı onları birbirinden ayırdı. ''Bu yürekler acısı ayrıntıların gereği yok. Ben Monsieur'ye anlatırım. Bakın cemaat geliyor. Biraz metanet canım. Filozof olun biraz.'' Zavallı çocuk Metin görünmek istedi ve birkaç kez tekrarladı. ''Evet, cesaret.'' ''Ruol baba.'' ''Peki.'' dedi. ''Metin olacağım. Hay Allah belasını versin. Sonuna kadar yanından ayrılmayacağım.'' Çan çalıyordu. Her şey hazırdı. Yola çıkmak icap etti. Kilisenin ön tarafındaki tahta koltuklara yan yana oturdular ve üç ilahicinin dua okuyarak mütemadiyen önlerinden gelip geçtiğini gördüler. Nifil'in sesi gayet gür geliyordu. Monsieur Bournisien büyük tören kıyafetinde tiz bir sesle okuyordu. Kutsal ekmeğin korunduğu dolabı selamlıyor, ellerini kaldırıyor, kollarını uzatıyordu. Leste bu dua elinde asası ile kilisede dolaşıyordu. Tabut rahlenin yanına dört sıra mum arasına yerleştirilmişti. Şarlın içinden kalkıp o mumları söndürmek geldi. Ama yine de kendini sofuluğa vermeye, onu tekrar göreceği bir öbür hayat ümidine kapılmaya çalışıyordu. Emma'nın çok önce, çok uzaklara bir seyahate çıktığını hayal ediyordu. Fakat şunun altında okuduğunu, her şeyin bittiğini, toprağa gömeceklerini düşündükçe azgın, kapkara, ümitsiz bir öfkeye düşüyordu. Bazen hiçbir şey hissetmediğini sanıyor, kendini alçaklıkla suçlamakla birlikte acısının böyle hafiflemiş olmasından zevk duyuyordu. Kilisenin döşeme taşları üzerinde eşit aralıklarla yere inen ucu demirli bir sopanın tok gürültüsü gibi bir ses duyuldu. Gürültü dipten geliyordu. Kilisenin yandaki alçak kısmında hemen durdu. Koyu renkte kaba bir ceket giymiş olan bir adam binbir güçlükle diz çöktü. Bu altın arsanın uşağı Hipolit'ti. Yeni bacağını takmıştı. İlahicilerden biri yardım parası toplamak için kilisenin cemaat yerini dolaşmaya başladı. Kocaman paralar birbiri peşi sıra gümüş tepsi üstünde çınlıyordu. Bovary öfkeyle bir 5 franklık fırlatırken ''Çabuk olsanıza'' diye haykırdı. ''Ben neler çekiyorum.'' Kilisenin adamı yerlere kadar eğilerek kendisine teşekkür etti. İlahi okunuyordu. Diz çökülüyordu. Tekrar kalkılıyordu. Bir türlü sonu gelmiyordu. Charles İlk zamanlarda bir defa beraberce dinsel törende hazır bulunduklarını ve öbür tarafta, sağda, duvar dibinde durduklarını hatırladı. Çan yeniden başladı. İskemleler yerlerinden oynatıldı. Cenaze taşıyıcılar tabutun altına 3 ısırık koydular. Kiliseden çıkıldı. O anda Justin eczanenin kapısında göründü. Rengi uçmuş, sarsak sarsak hemen içeriye girdi. Cenaze alayını görmek için pencerelerde yer almışlardı. Charles önde dimdik yürüyordu. Cesur bir tavır takınıyor ve daracık sokaklardan veya kapılardan çıkarak kalabalıkta sıraya girenleri işaretle selamlıyordu. Her iki yanda 3'erden 6 kişi ağır adımlarla yürüyor ve sık sık nefes alıyorlardı. Papazlar, ilahiciler ve 2 korucu çocuk De Profundis'i okuyorlar, sesleri dalgalanmalarla alçalıp yükselerek kıra doğru uzanıyordu. Bazen cemaat bir patikanın dönemecinde kayboluyor fakat büyük gümüş haç daima ağaçların arasından yükseliyordu. Kadınlar, kukuletaları inik, siyah yaz tüllerine bürünmüşler, arkadan geliyorlardı. Ellerinde yanmakta olan iri mumlar vardı. Charles, bu bitmez tükenmez dua tekrarı ve meşale geçişi, bu gönül bulandırıcı bal mumu ve cübbe kokuları karşısında bayılacak gibi oluyordu. Serin bir meltem esiyordu. Çavdarlar ve kolzalar yemyeşildi. Yolun kenarında, dikenli çitlerin üzerinde çiğ taneleri titreşiyordu. Türlü türlü neşeli gürültüler ufku dolduruyordu. Uzakta, tekerlek izleri üzerinde ilerleyen bir at arabasının gıcırtısı, durmamacasına öten bir horozun kokorikosu veya elma ağaçları altında kaçtığı görülen bir tayın 4 nala gidişi. Açık gökyüzü pembe bulutlarla beneklenmişti. Süsenlerle örtülü kulübelerin üzerine mavimtırak haliler dökülüyordu. Charles geçerken avluları tanıyordu. Böyle bir sabah vakti, bazı hastalarını ziyaret ettikten sonra o avlulardan geçtiğini ve Emma'ya döndüğünü hatırlatıyordu. Üstüne beyaz gözyaşları serpilmiş siyah örtü, zaman zaman yerinden oynuyor ve tabut meydana çıkıyordu. Yorulan cenaze taşıyıcılarının adımları ağırlaşmıştı. Cenaze, her dalgada yalpa vuran bir filika gibi dura kalka ilerliyordu. Mezarlığa vardılar. Erkekler aşağıya, çimenlikte çukur kazılmış yere kadar yürüdüler. Çukurun etrafında halka oldular. Papaz söz söylerken, kenarlara atılmış kırmızı toprak gürültüsüzce, durmadan köşelerden akıyordu. Sonra dört ip yerli yerine konunca, üzerine tabutu ittiler. Charles inişine baktı. Hep iniyordu. Nihayet bir çarpma duyuldu. İpler gıcırdayarak yukarıya çıktı. Burnu siyen, Lestiboudois'nin uzattığı küreyi iyice doldurduğu toprağı çukura sürdü. Taş parçalarının çarptığı tabutun tahtasından, sonsuzluğun yankısına benzeyen korkunç bir gürültü yükseldi. Rahip, kutsal su kabının yanındakine uzattı. Bu Monsieur Homais'ti. Eczacı onu ciddi ciddi salladı. Sonra Charles'a verdi. Charles, dizleri üstünde toprağa yığıldı. Elveda diye bağırarak var kuvvetiyle abdanı sallamaya başladı. Ona öpücükler yolluyor, onunla birlikte gömülmek için çukura doğru sürükleniyordu. Alıp götürdüler. Diğerleri gibi o da, belki bu işi bitirmiş olmanın belirsiz kıvancı içinde, sessizliğe kavuşmakta gecikmedi.